Ayrım 27.
1920'de başlayan anayasal devrimin temel düsturu olan millet egemenliği ilkesi, 1924 Anayasası'nın da baş tacı ettiği bir değerdir. Hakimiyet, bile kaydı şart milletindir. Madde 3. Demek ki egemenliğin kaynağı bakımından değişen bir husus yoktur. Egemenlik hakkının kullanılması bakımından ise durum değişiktir. 1921'de yerel demokrasi çağrışımları yaratan şu ibare yukarıdaki ilkeyi izliyordu. İdare usulü, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. 1924 Anayasası tasarısını hazırlayan komisyon bu düzenlemeye yer vermemiştir. Eksiltme anlamlıdır ve herhalde halkın aktif olabileceği bir sistemden temsilcilerin hegemonyasına dönüşü ifade eder. Bu eksikliğin meclis görüşmeleri sırasında eski bir yerel önder ve kongrecinin karesi mebusu Vehbi Bey dikkatinden kaçmamış olması anlamlıdır. Balıkesir kongrelerinin bu önde gelen simasının bu değişikliğin nedenini sorduğunda aldığı cevap, ülkenin icra vekilleri eliyle yönetileceği olmuştur. Anayasa 1921'dekinden farklı olarak vilayet ve nahiye şuralarına da yer vermemiş, merkeziyetçiliği yeniden öne çıkarmıştır. Egemenlik hakkının kullanılışı ile ilgili bir başka düzenleme daha 1921 sistemindekinden farklılık göstermektedir. Bu anayasa, icra kudreti ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder diyordu. Madde 2. 1924 metni ise BMM'nin millet adına egemenlik hakkını kullandığını bildiren formülüyle meclisi çok daha yüceltmiş, temsili sistemi koyulaştırmıştır. Yeni düzenleme şöyledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümessili olup, millet namına hakkı hakimiyeti istimal eder. Madde 4. 1921 Anayasası'ndaki halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasının 1924 Anayasası'nda yer almamasından sonra 1924 metnindeki millet adına egemenlik hakkını kullanır ibaresinin meclis lehine çok daha kuvvetli bir vurgulama olduğu açıktır. Bu güçlendirme devam edecek olan inkılaplar silsilesinde meclisin daha bağımsız kararlar alabilmesini kolaylaştırmaktadır. Yasama yetkisi ve yürütme kudreti BMM'de toplanmıştır. Madde 5. Meclis yasama yetkisini bizzat, madde 6, yürütme yetkisini ise kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun tayin ettiği icra vekilleri eliyle kullanır. Meclis, hükümeti her an denetleyebilir ve düşürebilir. Madde 7. Anayasanın yasama ve yürütme kudretini BMM'de toplayıp meclisin yasama yetkisini bizzat, yürütme yetkisini ise cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu eliyle kullanacağını belirtmesi, bir yandan kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sistemine bağlı kalındığı, öbür yandansa yasama ve yürütme iktidarlarının birer fonksiyon olarak ayrıldığı anlamına gelir. Böylece cumhuriyeti ilan eden anayasa değişikliği ile başlamış olan parlamenter sisteme doğru kayış 1924 Anayasası ile hafızaya alınmış olmaktadır. Yargı yetkisi bakımından durum nedir? BMM'nin millet adına egemenlik hakkını kullanması, kuruculuk, anayasa değiştiriciliği, yasama ve yürütme hükümet eliyle yetkileri bakımından olup yargı erkini içermez. Yargı yetkisi ya da hakkı yine millet adına yasalar çerçevesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Madde 8. B. Yasama. İkinci fasıl yasama görevini vazife-i teşriiye ayrılmıştır. Anayasa genel esaslar bölümünde yasamadan bir selahiyet, yetki, yürütmeden de yine bir selahiyet ya da kudret diye söz etmişti. Şimdiki bölüm başlığı ise yasamayı bir görev olarak ele almaktadır. Sonraki fasılda yürütmeden aynı terimle söz edilecek kuvvet kavramı daha sonraki fasılda düzenlenen yargıya saklanacaktır. Yasama organı tek meclisli Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM özel yasaya göre seçilen mebuslardan oluşur. Madde 9. Bu yasa seçim kanunudur. Anayasada seçimlerle ilgili iki temel konu düzenlenmiştir. Seçme ve seçilme hakları. 18 yaşını bitiren her erkek Türk mebus seçme. Madde 10. 30 yaşını bitiren her erkek Türk de mebus seçilme hakkına sahiptir. Madde 11. Komisyon tasarısında bu haklar her Türk için öngörülmüştü. Böylece kadınların da seçme ve seçilme haklarının tanınmasında olacaktı. Genel kurulda ise bu hakların şimdilik yalnız erkeklere tanınması fikri ağır basmış, maddeler bu yönde değiştirilmiştir. Görülen o ki ikinci dönem meclisinin atılımcılığı henüz erkekler dünyasıyla sınırlıdır. Ulusal egemenlik konusunda çok duyarlı olan BMM'nin üye çoğunluğu, milletin yarısını oluşturan kadınların siyasal haklarının tanınmamasında bir çelişki görmemektedir. Ancak bu çok şaşırtıcı değildir. Çünkü hemen her yerde ve her zaman en geç ve en güç esneyen hegemonyalardan biri erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğidir. Ama sırf siyasal haklar düzleminde konuşmak gerekirse yukarıdaki hükümler 1934'te değiştirilip kadınlara da siyasal hakları tanınacaktır. 1921 Anayasası genel seçimlerin 2 yılda bir yapılmasını kabul etmişti. Madde 5. Bu süre çok kısaydı. Verimli bir yasama dönemi yaşanmasına elverişli değildi. 1924 Anayasası görüşmelerinde komisyonun da önerisi doğrultusunda hemen herkes bu sürenin 4 yıla çıkarılmasının zamanı geldiği kanısındaydı. Sonuçta bu da kabul edildi. Madde 13. Pek çok üyenin bu değişikliğin ikinci meclis için uygulanmasının kendileri için haksız bir kayırma olacağı ve seçmen iradesine ters düşeceği yolundaki itirazları ise sonuç vermedi. Mevcut meclisin bu madde 4 yıllık yasama dönemi hükmünden yararlanmaması önerileri gerekli çoğunluğu sağlayamadı. 1924 Anayasası mebusların temsilcilik sıfatı konusunda Osmanlı-Türk anayasacılığında farklı bir ara dönem yaratmıştır. 1876 Kanuni Esasisi'ne göre mebuslar kendilerini seçen dairenin ayrıca vekili olmayıp umum Osmanlıların vekili idiler. Madde 71. 1921 Anayasası da aynı yönde bir düzenleme getirmiş, BMM üyelerinin kendilerini seçen vilayetin değil, umum milletin vekili olduklarını bildirmişti. Madde 5. 1961, madde 76 ve 1982 anayasaları da madde 80, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler hükmüyle bu çizgiyi sürdürecektir. 1924 Anayasası'nın konuyla ilgili hükmü ise bu süreklilik çizgisinde anlamlı bir farklılık oluşturur. Her mebus yalnız kendini intihap eden dairenin değil, umum milletin vekilidir. Madde 13 Taksim Son biçimindeki düzenleme, tüm milletin genel ve siyasal temsili anlayışının yanı sıra seçen ve seçilen arasında da bir temsil ve vekalet zincirine değinmiş olmaktadır. Mebusluk statüsünde dikkati çeken bir hüküm, BMM üyeliği ile hükümet memurluğunun aynı kişide birleşemeyeceği kuralıdır. Madde 23. Gerçi bu hüküm KE'de de vardı. Madde 67. Ama 1924 düzenlemesinin özel bir nedeni ve sonucu da bulunuyordu. Kurtuluş Savaşı günlerinin koşulları pek çok komutanın mebus sıfatını kuşanmasına yol açmıştı. Şimdi ise barış dönemi geri gelmiş, asker sivil memurluk ile millet temsilciliği arasında bir seçim yapma gereği doğmuştu. Dolayısıyla 1924'teki hüküm eskinin KE basit bir yenilenmesi demek değildi. Meclis görüşmelerinde bir üyenin deyişiyle şimdi meclis Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 1921 harp zamanında istiklal mücadelesinde kabul etmiş olduğu zarureti mebuslukla memuriyetin içtimai birleşmesi zaruretini sulhe girmiş olmak dolayısıyla bu defa ref ediyor, ortadan kaldırıyordu. Zaten 2. BMM döneminin ilk yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra çıkartılan bir yasa ile BMM'ye üye seçilmiş olan ya da seçilecek asker kişilerin bu iki görevden birini seçmeleri şartı getirilmiş bulunuyordu. Anayasa BMM'nin bizzat yerine getireceği görevleri şöyle sıralar. Ahkam-ı şeriyenin yerine getirilmesi, yasa koymak, değiştirmek, kaldırmak ve bunları yorumlamak, yabancı devletlerle sözleşme, antlaşma ve barış yapmak ya da savaş ilan etmek, muvazene-i umumiye-i maliye ve hesab-ı kat'i kanunlarını incelemek ve onaylamak, para basımına karar vermek, tekel ve mali yüklenme getiren sözleşme ve imtiyazları onaylamak ya da kaldırmak, genel ve özel af ilanı, cezaları hafifletmek ya da değiştirmek, soruşturma ve cezaları ertelemek, ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve benzerleri. Madde 26. Daha sistematik bir dökümle bu görev ve yetkiler çeşitli hukuki işlem kategorilerine denk düşmektedir. Bir kere BMM'nin kuruculuk, anayasayı değiştirme yetkisi vardır. Madde 102. Meclis ileride görüleceği gibi bu yetkiyi sıkça kullanacaktır. İkincisi, meclis olağan, adi yasama yetkisine sahiptir. Kuvvetler Birliği ve meclis hükümeti sistemi gereği bu yetkiyi devredemez. Üçüncüsü, BMM bir takım icraî ve idari yetkilerle donanmıştır. Savaş ilanı, sulh akdi, yabancı devletlerle sözleşme ve antlaşma yapma, para basılmasına karar verme, sözleşme ve imtiyazların onaylanması ya da feshi, sıkı yönetim ilanı kararının onaylanması ve benzerleri bunlara örnektir. Nihayet bazı yargısal nitelikli işlemler de onun yetki alanı içine girmektedir. Cezaların değiştirilmesi ya da hafifletilmesi, soruşturma ya da cezaların ertelenmesi, genel ve özel af, ölüm cezalarının yerine getirilmesi ve benzerleri. BMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılan iki konu özellik taşımaktadır. Bunlar ahkam-ı şeriyenin yerine getirilmesini sağlama ve yasaları yorumlama yetkileridir. Ahkam-ı şeriyenin tenfizini sağlama görev ve yetkisi aslında yepyeni bir düzenleme değildir. Kanuni Esasi'de de bu yetki yer almış ama padişaha tanınmıştı. Madde 7. 1921 Anayasası'nda da aynı hüküm vardı. Madde 7. Şu önemli farkla ki şeriat kurallarının uygulanmasını sağlama görevi hem zamanın ihtiyaçlarına uygun kurallarla sınırlanmış hem de bu görev halife, sultan gibi teokratik, monarşik bir makamdan alınıp BMM gibi demokratik ve temsili bir organa verilmişti. Haklı olarak işaret edildiği gibi bu durum laiklik yolunda atılmış bir adım niteliğindeydi. İşte 1924 Anayasası bir önceki anayasadan bu hükmü devralmış bulunmaktadır. Şu var ki hızlı reformlar parkurunda bu hükümde uzun ömürlü olmayacak, 4 yıl sonraki anayasa değişikliğiyle 1928 kaldırılacaktır. BMM'nin yetkileri arasında görülen bir başka yenilik kanunları tefsir, yorumlama yetkisidir. Komisyon tasarısında yer almayan bu husus anayasa metnine meclis görüşmeleri sırasında eklenmiştir. Bu da bir kez daha BMM üyelerinin meclisin hakları ve tarihsel değeri üzerinde gösterdikleri titizliğin kanıtıdır. Kanunu kim yaparsa onun manasını, mefhumunu, ruhunu ifade etmekte onun uhdesine terettüp eden, düşen bir vazifedir anlayışı bunun ifadesidir. BMM'nin yasaları yorumlama yetkisiyle donanması kuşkusuz KE'de padişah uzantısı bir organ olan heyeti ayağının anayasayı yorumlama yetkisinden çok farklı ve daha demokratik bir düzenlemedir. Yine KE'nin adliye ile ilgili yasaların yorumlanması yetkisini temyiz mahkemesine, idare ile ilgili olanaklarınkini de şurayı devlete veren hükmünden sonra madde 117, BMM'nin bu yetkileri kendi eline alışı, Kuvvetler Birliği ve Meclis Hükümeti sisteminin benimsenmesiyle ilgilidir ve yargının içtihadi yorum yetkisini kısmaktadır. Kanuni Esasi Encümeni tasarısında Cumhurbaşkanı'na hükümetin görüşünü aldıktan sonra gerekçesini meclise ve millete bildirmesi şartıyla seçimlerin yenilenmesi kararı verme yetkisi tanınıyordu. Madde 25. Tasarının tümü üzerinde yapılan başlangıç konuşmalarından itibaren üyelerin bu düzenlemeye şiddetle karşı çıktıkları görüldü. Maddenin görüşülmesine sıra geldiğinde fırtınanın yine yaklaştığını hisseden komisyon öneriyi geri çekip yeni baştan düzenlemek istedi. Ancak meclis buna dahi yanaşmadı, işi orada kestirip atmayı yeğledi. Gerçi tartışmalar yine epey uzun sürdü. Buna tartışmadan çok karşı çıkmak demek daha doğru olur. Çünkü bu düzenlemeyi bu şekliyle hemen hiç kimse savunamadı. İtirazlar pek şiddetliydi ve bir kez daha hakimiyeti midye ve meclisin hakları üzerine kuruluydu. Üyeler hangi makam ya da kişi olursa olsun meclise karşı böyle bir yetkiyle donatılamayacağı yolunda söz birliği içindeydi. Sonuçta oylamaya katılanların ezici çoğunluğuyla 126 red, 2 kabul, 2 çekimser, tasarıdaki öneri reddolundu. C. Yürütme. 1924 Anayasası'nda yürütme erki de BMM'ye aittir. Ancak yasama yetkisini bizzat kullanan meclis, madde 6, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı icra vekilleri heyeti eliyle kullanır. Madde 7. Vazife-i icraiye başlıklı 3. fasıl Cumhurbaşkanı'nın statüsünü düzenleyen maddelerle başlamaktadır. Cumhurbaşkanı BMM tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi 4 yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Madde 31. Anayasa Komisyonu'nun Cumhurbaşkanı'nın meclis dışından da seçilebilmesi ve 7 yıl görev yapması yolundaki önerileri kabul görmemiştir. Benimsenen sistemde her meclis kendi yasama döneminin Cumhurbaşkanı'nı seçer. Bunun görev süresi de meclisinkine bağlı olarak uzayıp seçimlerin ertelenmesi kısalabilir. Seçimlerin yenilenmesi böylece Cumhurbaşkanı kendini seçen meclise bağlıdır ve onun varlığıyla makamında kalır. Dahili Nizamname madde 8 bu seçimin gizli oyla ve salt çoğunlukla yapılmasını buyurmuştur. Cumhurbaşkanı devletin reisidir. Bu sıfatla özel törenlerde meclise gerekli gördükçe de icra vekilleri heyetine başkanlık eder. Ancak meclisteki tartışma ve görüşmelere katılamaz ve oy veremez. Madde 32. Özel törenlerden kasıt yasama dönemi başındaki ya da olağanüstü nitelikteki toplantılardır. Cumhurbaşkanı ayrıca her yasama yılı başında hükümetin bir önceki yıl çalışmalarına ve o yıl alınmasına uygun bulduğu kararlara ilişkin görüşlerini mecliste bir nutukla açıklar ya da bunu başbakana okutur. Madde 36. Cumhurbaşkanı hastalık ya da dış gezi gibi nedenlerle görevini yapamaz ya da ölüm ya da istifa gibi nedenlerle makamı boşalırsa BMM Başkanı vekaleten bu görevi üstlenir. Madde 33. Cumhurbaşkanının statüsü ile ilgili komisyon önerilerinde Meclis Genel Kurulu önemli değişiklikler yapmıştır. Komisyon, Cumhurbaşkanının 7 yıl için seçilmesini öngörmüşken Genel Kurul bunu bir seçim dönemine indirmiştir. Madde 31. Cumhurbaşkanının meclis dışından da seçilebilmesi, kabul görmeyen bir başka öneri olmuş ve TBMM üyeleri arasından seçilmesi kararlaştırılmıştır. Madde 32. Meclisin bir kez daha görüşülmek üzere kendisine geri gönderilen yasayı ancak 3'te 2 çoğunlukla kabulü halinde bunun Cumhurbaşkanınca ilanının gerekli olacağı hükmü de değiştirilerek ilan zorunluluğunun doğması için adi çoğunluk yeterli sayılmıştır. Madde 35. Meclis Genel Kurulu ayrıca Cumhurbaşkanının yemin metnine hakimiyeti milliye esasına da uyma borcunu eklemiştir. Madde 38. Nihayet son önemli değişiklik başkumandanlık konusunda yapılmıştır. Komisyon tasarısında Cumhurbaşkanı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin başkomutanı idi. Genel Kurul ise bunu değiştirmiştir. Kabul edilen maddeye göre başkomutanlık TBMM'nin manevi kişiliğindedir ve bunu Cumhurbaşkanı temsil eder. Madde 40. Görüldüğü gibi Genel Kurul'da yapılan bütün değişiklikler Cumhurbaşkanlığının anayasal konumunun güçlendirilmesinin reddi, millet egemenliğinin ve onun biricik temsilcisi olan BMM'nin üstünlüğünün sürdürülmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanı meclis tarafından kabul edilen kanunları 10 gün içerisinde ilan eder. Anayasa ve bütçe kanunları dışında ilanını uygun görmediklerini bir kez daha görüşülmek üzere 10 gün içerisinde meclise geri gönderebilir. Meclisin yeniden kabul ettiği yasanın ilanı zorunludur. Madde 35. Cumhurbaşkanının buradaki işlemi yasama işlemini tamamlayan bir onay, tasdik değildir. Meclisten çıkan yasa zaten tamamlanmış bir işlemdir. Cumhurbaşkanının yaptığı duyurma anlamında idari bir formalitedir. Cumhurbaşkanı siyasal bakımdan sorumsuz olup yetkilerini ancak başbakan ve ilgili bakanın katılımıyla imza kullanabilir. Madde 39. Bu kararlardan doğan sorumluluk başbakan ve ilgili bakana aittir. Madde 41. Bunlar parlamenter rejime özgü kurallardır. Cumhurbaşkanının sorumluluğu yalnız iki halde söz konusudur. Cumhurbaşkanı vatan hainliği durumunda TBMM'ye karşı sorumludur. Hususat-ı şahsiyesinden dolayı sorumluluğuna gidilmek gerektiğinde de yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki usuller uygulanır. Madde 41. Meclis, Cumhurbaşkanının yetkilerinin geniş tutulmasına karşı çıktığı gibi kişisel sorumlulukları konusunda da duyarlı davranmıştır. Encümen tasarısında Reisi Cumhur ancak hiyaneti vataniye halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı mesuldür denmişti. Madde 42. Kabul gören son metinde ise bu düzenlemedeki ancak edadı kaldırılmış, Cumhurbaşkanının kararlarından doğan sorumluluğun başvekil ile ilgili vekile ait olduğu, ayrıca Cumhurbaşkanının hususat-ı şahsiyesinden dolayı sorumluluğu söz konusu olduğunda da bunun yasama dokunulmazlığı ilkeleri madde 17 uyarınca çözümü gibi hükümler eklenmiştir. Madde 41. Sonuçta Cumhurbaşkanı parlamenter sistem devlet başkanından farksız bir konumdadır. 1924 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı 1921 Anayasası sisteminden fiilen devlet başkanlığı yapan meclis başkanlığının yanı sıra icra vekilleri heyetinin de doğal başkanı olan meclis adına imza koymaya ve vekiller heyeti kararlarını onaylamaya yetkili sayılan kişiden daha güçlü değil, daha zayıf ve etkisiz bir konumdadır. Türkiye'nin birinci ve ikinci cumhurbaşkanlarının siyasal hayattaki güçlü ve şef kimlikleri 1924 Anayasası'ndan değil, siyasal hayatın ve dönemin özelliklerinden Kurtuluş Savaşı mirası, karizma, tek parti, ordu desteği ve benzerleri doğmuştur. Hükümet, 1924 sisteminde yürütme işlerini yüklenmiş olan asıl kanattır. Oluşumu bakımından da meclise bağlı olmaktan çıkmıştır. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından bir başvekil seçer ve başvekil de yine meclis üyeleri arasından vekilleri seçer ve Cumhurbaşkanının onayına sunar. Bu onayla birlikte hükümet kurulmuş olur. Ancak hükümet bir hafta içinde programını meclise sunmak ve güven oyu almak zorundadır. Madde 44. Vekiller, başvekilin başkanlığı altında icra vekilleri heyetini oluştururlar. Madde 45. Bu heyet, hükümetin genel siyasetinden ortaklaşa, vekiller de kendi yetkilerine giren işlerden bireysel olarak sorumludurlar. Madde 46. Görülüyor ki, yasama ve yürütme kuvvetlerinin birliği noktasından yola çıkmış olan anayasa, icra vekilleri heyetinin kurulmasını meclise ait bir yetki olmaktan çıkarıp, Cumhurbaşkanı ve başvekile ait bir yetki haline getirmekle, 1923'ten beri netleşen parlamenter sisteme kayış çizgisini sürdürmüştür. D. BMM Hükümet İlişkileri. 1924 Anayasası kuvvetler birliğini sürdürmüş olmasına karşın yasama ve yürütme işlerinde organik ve fonksiyonel ayrılıklara da yer vermiştir. Yürütme işleri Cumhurbaşkanı ile Başvekil Başkanlığında dayanışmalı bir bütün oluşturan icra vekilleri heyeti tarafından yürütülmektedir. Vekiller tek tek ve heyet olarak BMM karşısında sorumludur. Meclis artık bakanlara veçhe tayin etme, yön gösterme yetkisine de sahip değildir. 1921 Anayasası'ndaki bu hüküm, madde 8 yeni anayasada yer almamaktadır. Böylece meclis hükümetiyle parlamenter rejimi uzlaştırmaya çalışan bir karma sistem, hatta bazı yazarlara göre bir parlamenter rejim yaratılmıştır. BMM ile hükümetin birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileme araçları bakımından durum nedir? BMM hükümet üzerinde çok güçlü etkileme olanaklarına sahiptir. Cumhurbaşkanı, başvekil ve vekiller hep meclis üyeleri arasından seçilmekte olup, kökenleri bakımından meclise bağlı ve onun siyasal etkisi altındadırlar. İkincisi, 1921 metninden farklı ve ikinci meşrutiyettekine benzer bir durum olarak, hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra programını meclise sunmak ve güven oyu almak zorundadır. Ayrıca meclis, hükümet üzerindeki denetimini her an ve değişik yollardan sağlayabilir. Soru, gen soru, istiza, meclis soruşturması, meclis araştırması. Nihayet meclis, siyasal sorumluluk ilkesi gereği hükümeti denetleyip düşürmeye karar verebilir. Bunun karşılığında hükümetin meclis üzerindeki etkileme araçları ise başvekilin ve vekillerin meclis görüşmelerine katılabilmeleri ve bunları yönlendirebilmeleri, özellikle kanun tasarılarını hazırlamak ve meclise savunmak suretiyle yasama faaliyetlerine yön vermeleri biçiminde belirmektedir.